Ayrım 3, Ozan'ın feryadı, uyan artık vatandaşım, aşık Musa Merdanoğlu, sayfa 31. İşçi Mehmet ile arkadaş oldum. İşçi yanımdan ayrılıyordu, işçiyle ahbap olmak için onun adını ve nereli olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Delikanlı, siz nerelisiniz dedim. Adım Mehmet, şu yakında Bozcalar köyündenim dedi, yanımdan uzaklaştı. Yapacak bir şeyim yoktu ama önemli bir ipucu bulmuştum. Ben tekrar Adana'ya döndüm, durumu Şaban ile Veli'ye anlattım. Şaban bana tekrar durağa gitmemi ve o işçi ile açıkça konuşmamı söyledi. İşçi adamı sevmediğine göre sana yardımcı olacak birisi olabilir dedi. Şaban benim sakalımı kesti ve beni geri durak istasyonuna gönderdi. Ben yanıma Veli'yi de aldım, tekrar durak istasyonuna vardık, öğle saatiydi. İşçilerin arasında işçi Mehmet'i gördüm, yanıma yaklaşmak istemedi, bana dönerek... Senin dün sakalın vardı, bugün sen delikanlı olmuşsun dedi. Ben öyle sanıyorum ki sen bir pis işlerin peşindesin dedi. İşçiye doğruyu söylemem için cebimde taşıdığım dilekçemin bir suretini çıkardım. Başımdan geçen olayları işçiye anlatmaya başladım. Mehmet kardeş, beni vuran adam dün sana göstermiş olduğum şalvarlı adamdır. Bu konuda Allah'ını seversen bana yardımcı ol dedim. İşçi bana şimdi olmaz, akşam 4'te vardiya değiştireceğim. O zaman gelirseniz beni bile açıkça konuşursun dedi. İşçi Mehmet fabrikada çalıştığı için onu işinden alıkoymak olmazdı. Mehmet işine gitti, Veli ile ben de sağda solda vakit geçirdik. Bizim Veli bu işçi gelmez, haydi geri Adana'ya gidelim diye beni sıkıştırıyordu. Netice saat 4 oldu, işçi Mehmet çıktı geldi. Piç Hüseyin kimdir? İşçi Mehmet artık bize iyice itimat etti ve bildiklerini anlatmaya başlamıştı. Şalvarlı adam da işçi Mehmet'in köyündenmiş, adı Piç Hüseyin denilen birisiymiş. Piç Hüseyin aslen bizim yakın köylümüz olan Şarkışla'nın Hoca Bey köyündenmiş. Bir arazi yüzünden öz kardeşini öldürmüş ve Adana'ya bağlı olan Karahisarlı'nın Bozcalar köyüne gelmiş yerleşmiş. Adı katile çıkınca da pis işleriyle uğraşmaya başlamış. Bir seferde yanına aldığı birkaç kişiyle yine bizim köylerden Sarteke köyünü basarak Muharrem Ağa'nın evini soymuş. Zaten beni vuranın o olduğu konusunda köyde böyle bir söylenti vardı. İşçi Mehmet'e Piç Hüseyin'in yanına Kel Hüseyin adında başka birisinin gelip gelmediğini sordum. Evet, kel kafalı bir adam. Bizim köye komşu olan Güle Ser'in çiftliği olan yerde çalışıyor. Her haftada Piç Hüseyin'in yanına geliyor dedi Mehmet. Bu sözü söyleyince Mehmet'e teşekkür ettik. Bir daha görüşmek üzere yanından ayrıldık. Doğru Piç Hüseyin'in evine gittik. İşçi Mehmet Piç Hüseyin'i anlatırken Piç Hüseyin'in Mehmet'in abisini de bir yıl önce silahla yaraladığını anlattı. Mehmet onun için Piç Hüseyin'in çok ceza görmesini istiyordu. Ben ve Veli Mehmet'e teşekkür ettik. Bu konuştuklarımızın aramızda kalmasını söyledik ve yanından ayrıldık. Veli ile oturduk konuştuk. Mehmet'in sözlerinin doğru olup olmadığını daha iyi anlamamız için Piç Hüseyin'e bir bahane ile gidip kendisine bir adam vurmak için bize birisini bulmasını teklif etmemizi planlamıştık. Veli ile beraber Bozcalar köyüne Piç Hüseyin'in evine gittik. Köye girdiğimizde bir kişiye onun evini sorduk. Adam bizi doğru Piç Hüseyin'in evine götürdü. Veli ve ben çok telaşlanmıştık. Veli de ve bende de bir silah bile yoktu. Bizi Kel Hüseyin orada görmüş olsa %100 öldürecekti. Piç Hüseyin bizi tanımamazlıktan gelerek "Beyler hoş geldiniz, hayır ola sizleri tanıyamadım." dedi. Oturma odasında duvarda asılı olan kilim aynı bizim köyün kilimlerindendi. Dikkatlice bakınca da ne göreyim, kilimin bir kenarında Halil Ağa'nın kızı ile gelinin adı yazılı değil mi? Anlaşılan bu kilimi Halil Ağa Piç Hüseyin'e hediye etmişti. Yani kilim bile beni vuranın Piç Hüseyin olduğuna tanıklık ediyordu. Hiç açık vermeden dikkat ediyordu. Piç Hüseyin bize nereli ve ne için geldiğimizi sorunca, ''Ben Şarkışla'nın Kaymak köyündenim. Göher'in oğlu Ali'nin oğluyum. Başımıza bir iş geldi. Köyümüzde Halil Ağa diye birisi var. O tuttuğu kiralık bir katil ile beni vurdurdu ama ölmedim. Şimdi ise öcümü almak için gözü pek bir kiralık birisini bulmak için size geldim. Sağdan soldan soruşturduk, bu işi ancak sen yapabilirmişsin deyince Piç Hüseyin zafer kazanmış birisi gibi kahraman edasıyla ''Aferin delikanlı, doğru adrese gelmişsin. Elbette böylesi işi ben yaparım, sizleri mahcup etmem.'' dedi. ''Sizin köyünüzü çok iyi tanırım. Sizin başınıza gelen olayı duydum, çok üzüldüm. Çünkü köyünüzdeki geçimsizlik konusunda siz haklıymışsınız. Bana bu durumunuzu bizim Hoca Bey köyünden İnce Efendi söylemiş.'' dedi. ''Bana kimi diyorsanız onu hallederim. Yalnız sizden 41 lira paranızı alırım.'' diye ekledi. İleride tekrar görüşmek üzere diyerek yanından hemen ayrılmıştık. Biz yanından ayrılırken, aman çocuklar bu bir sırdır, bunu hiç kimse duymasın diyerek bize sıkı sıkı tembih etmişti. Piç Hüseyin'in yanından ayrılınca geldiğimiz yoldan gitmedik. Belki Kel Hüseyin'e haber verir, bizi vurdurur diye düşünmüştük. Başka yollardan durak istasyonuna geldik, trene bindik, doğru Adana'ya geldik. Savcılığa şikayet için başvuruşum. Adana'ya geldikten sonra toplamış olduğum bilgileri bir dilekçeyle savcılığa vermem için şikayet ettiğim Piç Hüseyin ile Kel Hüseyin'in ikametgahları olan Bozcalar Köyü ile Güleser'in çiftliği Adana'nın ilçesi Kara İsa'lıya bağlı olduğu için oraya gittim. Dilekçemi savcılığa verdim. Savcılık beni jandarma karakoluna havale etti. Jandarma karakoluna vardığımda jandarma başçavuşunun yanında iki sivil kişi oturuyordu. Elimdeki dilekçeyi başçavuşa verdim ve şikayetimi ona anlatmaya başlamıştım. Başçavuş beni biraz dinledikten sonra "Dışarı çık, biraz sonra ben seni çağıracağım." diyerek beni dışarıya çıkarttı. Başçavuş yanındaki sivil kişiler gittikten sonra beni tekrar içeriye aldı. "Şu an senin yanına verecek bir jandarma eri yok, yarın gel." dedi. Ertesi gün vardığımızda bu kez de "yarın gel" deyince içime bir kurt düşmüştü. Başçavuşun atlattığını çok iyi anlamıştım. İşin iç yüzünü sonradan anladım. Meğer ilk vardığımda sivil iki kişiden birisi Güleser çiftliğinin dayısı, diğeri de komşu köyü olan Koca Veliler köyünün ağası Kaya Oğuz Bey isminde birisiymiş. Çiftliğin sahibi Güleser'in adının böyle bir katillik olayına karışmasını önlemek için başçavuşa ricada bulunmuşlar. Bu işi örtbas etmesini istemişler. Başçavuşun yaptığı ayıplar. İkinci kez başçavuşun yanına geldiğimde başçavuş bana şu teklifte bulunmuştu. "Kardeşim, bana boş yere ısrar etme. Jandarmalar yol boyuna gitti. Elimde sana verecek jandarmam yok. Sen şimdi Koca Veliler köyüne git. Orada benim çok yakın dostum Kaya Oğuz adında birisi var. Onu bul. O Güleser'in çiftliğinde çalışanların hepsini tanır. Ona sor. Kel Hüseyin isminde biri orada varsa gel bana söyle. Gidip yakalatırım. Yoksa boş yere jandarmayı oraya yormam." dedi. Başçavuşun bu sözünü doğru sandım. Koca Veliler köyünün yoluna düştüm. Koca Veliler köyü yaya 5 saat çeken bir yolmuş. Havadan sicim gibi yağmur iniyordu. Ayakkabılarımı elime aldım. Çamurda ayakkabıyla gitmeme imkan yoktu. Saatlerce yola devam etmiştim. Hava kararmaya başlamıştı. Önüme iki yol çıktı. Hangi yola gitmek için düşünüyordum. O kadar daralmıştım. Allah'ım, nedir benim bu çektiğim diye telaşlandım. İşte o anda yanıma bir atlı geldi. Selam verdi. Ben de selamını aldım. "Delikanlı, Koca Veliler köyüne gidiyorsan gel bin atıma," dedi. İkimiz de ata bindik. Yaşlı amcanın atı sanırsın havada uçuyordu. Tam köye gelene kadar hiçbir şey konuşmadık. Karanlık çok basmıştı. Meçhul atlı bana "in delikanlı, köye geldik," dedi. Attan indim. Amcaya teşekkür edecektim ki geri döndüğümde atlıyı göremedim. Sanki atlı kaybolmuştu. İçimden Hızır mıydı acaba dedim. Atlının atı çok zayıftı ama bir dakikada beni köye getirmişti. Kaya Oğuz Bey ile buluşmamız. "Eyvah, Hızır'ı kaçırdım. Hınzır'ı bari yakalatsam," dedim. Koca Veliler köyüne girdiğimizde çok karanlıktı. 1961 yıllarında o köyde elektrik yoktu. Aylardan Ramazan idi. Köylüler teravih namazından çıkıyordu. Ellerindeki el fenerleriyle evlerine gidiyorlardı. Birisinden Kaya Bey'in evini sordum. Adam beni Kaya Bey'in evine kadar götürdü. Kaya Bey beni görünce, "Musa, hoş geldin. Nedir senin bu halin?" diye bana hitap etti. Kaya Bey'in bu davranışı beni tamamen şaşırtmıştı. Bu adam beni nereden tanı diye uzun uzun düşünmeye başlamıştım. Üstüm başım, ayağım bacağım içeri girilmeyecek kadar çamur olmuştu. Kaya Bey'den bana bir su getirmesini istedim. Kaya Bey'in getirdiği su ile yeteri kadar temizlendim. Kaya Bey'in evine girdim. Kaya Bey bana hüsnü kabul gösterdi. Ne için geldiğimi benden sordu. Kaya Bey'e durumu etraflıca anlattım. Ancak köyü zor bulduğumu, yolun iki olmasından dolayı yola şaşırdığımı da yanıma yaşlı bir atlının geldiğini ve beni köye o amcanın getirdiğini söyledim. Kaya Bey ile hanımı kendilerinin köylerinde öyle bir atlıyı tanımadıklarını söyleyince eşi "Eyvah, seni Hızır getirmiş ama senin haberin yoktur," dedi. Beni köye getiren Hızır mıydı bilemem ama bu Hızır işi benim çok işime yaradı. Çünkü beni köye Hızır'ın getirdiklerine inandıkları için bana Kaya Bey yardım edeceğine namus sözü vermişti. Üstelik çok yemekli bir de sofra kurdular. Saatlerce aç olan karnımı da güzelce doyurdular. Allah razı olsun onlardan. Kaya Bey'in bana anlattıkları. Kaya Bey aramızda çok gizli kalması için başçavuşun bana karşı yapmış olduğu planları teker teker anlattı. Benim ilk karakola vardığımda da orada oturan iki sivilin birisinin kendisi olduğu, diğerinin de Güleser'in dayısı olduğunu, başçavuş Kel Hüseyin'in hemen çiftlikten kaçıp başka yere gitmesi için arayı uzatarak beni kendisine göndermiş olduğunu, ama bu duruma gönlünün razı olmayacağını, her konuda bana yardımcı olarak katillerin yakalanmasını sağlayacağını, benim mecliste çalıştığım için Ankara'ya geldiğinde ve bir işi olduğunda benim kendisine yardımcı olacağımı, hepsini açıkça konuştuk. O gece evinde misafir etti. Sabah bana bir mektup verdi ve başçavuşa bu mektubu vermemi söyledi. Kaya Bey'den ve köylerinden ayrıldım. Yine de bana bir oyun yaparlar diyerek köy yolundan gitmedim. Dağlardan taşlardan aşarak yola devam ettim. Kara İsa'lıya tekrar geldim, mektubu verdim. Jandarma eşliğinde baskına gittim. Kaya Bey'den mektup getirdiğimde başçavuş mektubu okudu. Bana sen mecliste görev yapıyorsun da neden daha önceden bana bunu söylemedin diyerek benim gönlümü almaya çalışıyordu. Kaya Bey benim mecliste görevli olduğumu mektuba yazmıştı. Kaya Bey'in mektubunu alınca itiraz edecek bir bahanesi kalmayınca benim yanıma iki jandarma eri vererek Güleser'in çiftliğine gitmek için yola çıktık. Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu. Ayakkabılarımızı elimize aldık, yola devam ediyorduk. Güleser'in çiftliğine varmadan hava iyice karardı. Zorunlu olarak yol üstündeki adını hatırlayamadığım bir köyün muhtarına misafir olduk. Ramazan ayı olduğu için muhtar sahura kalkmıştı. Bizi de kaldırdılar. Erken gidin, çiftlikteki işçiler çalışmaya dağılmadan baskını hemen yapın dedi. Yanımıza bir miktar yufka ekmek verdi. Muhtarı burada saygı ve sevgiyle anmak isterim. Çiftliğe vardığımızda işçiler henüz işlerine başlamamışlardı. Jandarmalar hemen kimlik kontrolü yaptı. Kel Hüseyin aralarında yoktu. İki kişi kimliksiz çıktı. Belli ki bu çiftlik kanun kaçaklarının barındığı bir yerdi. Jandarmalar işçileri sıkıştırınca birisi, ''Dün çiftliğin ağası Kel Hüseyin'e hemen çiftliği terk et dedi, orada buradan kaçtı.'' deyince, başçavuşun onlar ile işbirlikçi olduğunu daha da iyi anlamıştım. Jandarmalar kimliksiz iki kişinin ellerini bağladılar. Kel Hüseyin'in ormana girmesi. Jandarmalar bu iki kişinin de bir olaydan dolayı kaçarak çiftliğe gelip orada saklandıklarını çok iyi anlamışlardı. Kimliksiz iki kişiyi de yanımıza aldılar. Bozcalar köyünde Piç Hüseyin'i yakalamaya gitmek için yola devam ediyorduk. Çiftliğin yakınında bir orman bulunuyordu. Elleri bağlı olan kimliksiz kişinin birisi, işte Kel Hüseyin ormana doğru kaçıyor diyerek bize haber verdi. Çok yağmur yağdığı için Kel Hüseyin'e yetişmemiz imkansızdı. Kel Hüseyin ormana girdi. Kel Hüseyin'i uzaktan olsa da tanımıştım. Jandarmalar benim ile biraz koştular ama ormanda adam bulmak imkansız diyerek geri döndük. Jandarmalar ile geri döndüğümüzde elleri bağlı kimliksiz olanların yerlerinde yeller esiyordu. Kaçmışlardı. Bu kez Bozcalar köyüne Piç Hüseyin'i yakalamaya gitmeye karar vermiştik. Bozcalar köyüne gitmemiz için durak istasyonuna gitmemiz gerekiyordu. Durak istasyonuna varınca Bozcalar köyüne daha kolay gitme imkanımız olacaktı. Köyün yakınına kadar tren yolu gidiyordu. Rayların üzerinden gitmesi bizi çamurdan kurtarmış oluyordu. Piç Hüseyin'i nasıl yakaladık? Durak istasyonuna varınca yakındaki bir köprünün altında birisinin bizi izlediğini gördüm. Adam hem bizi izliyor hem de bizden gizlenmeye çalışıyordu. Derhal jandarmaların dikkatini çektim. Beni vuran Piç Hüseyin köprünün altına girdi dedim. Piç Hüseyin'in iki gün önce giysisini görmüştüm. İşte bu giysinin adamı köprünün altında gizleniyordu. Piç Hüseyin elinde bir bıçak ile bir şey yontmaya başladı. Piç Hüseyin bizi görünce hiçbir şey olay yapmamış gibi sakin görünmeye çalışıyordu. Kaçmaya yeltenecek bir tarafı kalmamıştı çünkü çevrede kaçacak bir yer yoktu. Bende silah olmadığı için jandarmalardan silahını istedim ama vermediler. Piç Hüseyin'e birkaç tokat attım ama jandarmalar beni bırakmadılar ki iyice döveyim. Piç Hüseyin'i durak istasyonuna yakın olan jandarma karakolu olan Kelebek Karakolu'na teslim ettik. Daha sonra da elleri bağlı kaçaklar ile Kel Hüseyin'i kaçıran çiftliğin kahyasını yakalamak için geri çiftliğe gittik. Kahyayı yakalamak nasıl oldu? Güleser'in çiftliğine vardığımızda elleri bağlı olarak kaçırdığımız adamlardan başka herkes oradaydı. Kahya bizi karşıladı, akşam olduğu için yemek getirdi ama ben bu yemeği yemem dedim. Sizin yemeğiniz benim midemi bozar çünkü siz kanun kaçaklarını ve benim kanımı akıtanları burada besliyorsunuz dedim. Kahya bana ne kadar ısrar ettiyse de yemeklerini yemedim. Ben kahyaya ne desem alttan alıyordu, arada bir de nereli olduğumu soruyordu. Kel Hüseyin'in suçunun ne olduğunu bizden öğrenmeye çalışıyordu. İşte bu konuşma sırasında benim Şarkışlalı olduğumu öğrenince kahya bana dönerek, "Benim damadım da Şarkışlalı, Ortaköy'den Muharrem Çavuş'un oğludur demez mi?" "Muharrem Çavuş benim halamın eşiydi. Senin kızın Muharrem'in oğlu Yusuf ile mi evli?" dedim. "Muharrem Çavuş, Badik Muharrem derler, benim halamın kocasıdır." deyince kahya, "Eyvah, çok üzüldüm, beni bağışla." diyerek bana yakınlık göstermeye başladı. "Bundan sonra ben de sizin yanınızdayım. O kel Hüseyin'i hemen yarın getirir karakola teslim ederim." dedi. O gece çiftlikte yattık. Sabahtan kahya kel Hüseyin'i yakalatmak için Adana'ya gitti. Biz de Kelebek Karakolu'ndan Piç Hüseyin'i aldık, Kara İsağlı'ya geldik. Kahya kel Hüseyin'i Adana'da hemen yakalatmış, doğru Kara İsağlı'ya getirdiler, savcılığa teslim ettiler. Her iki kiralık katilleri de adalete teslim edilince bana da Ankara'ya geri gelmek düştü. Millet Meclisi'nde tekrar göreve başladım. Adana'dan Ankara'ya döndüğümde 1961 Anayasası uyarınca seçimler yeniden yapılmış ve seçilmiş olan milletvekilleri meclisin yeni binasına taşınmışlardı. Benim de evraklarım tamam oldu. Hizmetli olarak meclisin içinde göreve başlamıştım. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi temelini attığı yeni meclisin binası o kadar güzel, temiz ve değişik yapı idi ki aylarca nereden girip nereden çıktığımı ben ve benim gibi yeni meclise gelen milletvekilleri dahi bilemiyorlardı. İşte bu güzel mecliste görev yapacak olan başta milletvekilleri ve diğer görevliler de her yönüyle çağdaş düşünceye, güzel ahlaka sahip ve görevinde her zaman dürüst çalışacak birileri olması daha da güzel olacaktı. Ben bu düşünceler içerisinde görevime devam ediyordum. Evlenmek için köyümüze gittim. 1962 Ekim ayı içerisinde köyümüze gittim. Akrabamız olan Hamza ile Fatma Topçuoğlu'nun kızı Şirin Hanım ile daha önceden nişanlısı olduğum için düğünümüz oldu. Eşim ile beraber Ankara'ya geldik. Zamanla Ankara'nın Bağcılar Mahallesi'nde bir gece kondu yaptım. Uzun yıllar arasında 6 çocuk babası oldum. Çocuklarımın istikbalini kazanmaları için tatil günlerimde inşaat işlerinde çalışıyordum. Çocuklarımın hepsini en az liseyi bitirene kadar okuttum. TBMM'de yaşadıklarım. Bizler köyde çocuk olduğumuz dönemlerde siyaset adamları köyümüze gelirler, güzel güzel konuşarak halktan oy isterlerdi. Biz çocuklar kendi aramızda şöyle konuşurduk. Bak bu amcaları Allah buraya göndermiş. Bunlara hizmet edersek Allah bizi de bunlar gibi büyük adam eder. Bu amcalar bizden bir su istese amcaya suyu verirken elimiz eline değmiş olsa bizler de çok büyük adam oluruz diyerek birbirimize söylerdik. Aradan aylar yıllar geçti. İşte bu güzel meclise Allah bizleri de bir görev yapmak için göndermişti. Bizim köylere geldiklerinde onları bir peygamber gibi sevdiğimiz insanların çokları milletvekili olarak meclise gelmişler, görev yapıyorlardı. Mecliste gördüğüm kavgaları ve çok çirkin küfürleri bazı milletvekillerinden işitince, bunların yaptıklarını kara cahil bir insan bile yapmaz diyerek köyümüzde olan sevgimi birçoklarından kesmiştim. Aslında bu davranış içerisinde bulunan kişileri bu güzel meclise gönderenlerin de kabahatli olduğunu da söylemek isterim. Çünkü hep bozuk düzenin adamlarını seçiyorlar. Kendi çıkarları için yasa olunca, birbirleriyle daha önceden medeni bir insana yakışmayacak kavgaları yapan, tekme tokat çantayla rastgele birbirlerine vuran birçok milletvekilleri, kendi çıkarları için bir yasa gelince eski yapmış olduklarını hemen unuturcasına birleşir, o yasayı kendi yararlarına çıkartırlardı. Meclisin gündeminde yıllarca halk yararına verilmiş olan kanun tekliflerine çoklarının gözü bile görmemezlikten gelirdi. İşte Allah kadar değer verdiğimiz günleri düşündükçe birçok siyasetçiden nefret etmiştim. Her şeyden önce 657 sayılı kanuna bağlı olduğum için devlet memurları yasası benim elimi kolumu bağlamıştı. Siyasetçileri eleştirme durumunda değildim. Ancak bir halk ozanı olarak gördüğüm durumları şiirlere yansıtmayı kendime bir görev biliyordum. Eleştirmek istediğim konuları şiirler ile yansıtmasam kendimi bir suçlu hissediyordum. Benim yazdığım şiirleri önceden gizli tutuyordum. Gizli tuttuğum zamanlar daha çok kendimi suçluyordum. Artık her şeyi göze almıştım. Ölürsem de halkım için öleyim ve gördüğüm çirkin manzaralar şiirlerim ile milletime duyurayım demiştim. Afyon Milletvekili Osman Attila. Benim şair olduğumu meclisteki gazetecilerin çokları tanıyor ve beni biliyorlardı. Şiirimin bazılarını gazeteci Can Pulak Bey'e ve Selman Erdoğdu Bey'e ve Rafet Güner Bey'e daha çok gazeteci dostlarıma vererek yayınlanmasını sağlıyordum. Çok zaman Can Pulak Bey yayınlıyordu. İşte benim şiirlerim gazetelerde yayınlanmaya başlayınca Afyon milletvekili şair olan rahmetli Osman Attila şiirimin birisini okumuş. Benim mecliste görevli olduğumu anlayınca beni buldu, tanıştık. Beni mecliste herkes daha iyi tanımaya başlamıştı. Osman Attila'nın öncülüğünde mecliste bulunan diğer şair parlamenterler ile tanışmaya başladım. Şair ve şair dostu olan tanıdıklarımın arasında merhum Selahattin Acar, Ordu Senatörü İ. Cenap Egi, Aydın Senatörü Hıfzı Oğuz Bekata, Osman Yüksel Serden geçti, Antalya Milletvekili Nurettin Özdemir, Gümüşhane Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu gibi daha çok dostlarım vardı. Bir gün şair parlamenterler toplanmışlar, herkes kendi şiirini okuyordu. Osman Attila Bey bana da söz verdi, ben de şu şiirimi okudum. İşçim köylüm perperişan çalışsın, yatın beyler yatın devran sizindir. Vatandaşlar hazır etsin lokmayı, yutun beyler yutun devran sizindir. Osman Yüksel Serden geçti bana kızmıştı. Benim okuduğum şiirim bittikten sonra şair parlamenterler birbirlerinin yüzlerine bakarak neye uğradıklarını şaşırmışlar gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Serden geçti beni azarlarcasına, benim bir memur olduğumu hatırlatarak böyle bir şiiri kimlere karşı yazdığımı sordu. Ben de kendisine kırsal bir yöreden geldiğimi, geldiğim yörenin halkının yaşantısı ile şehirde yaşayan, hele hele mecliste yaşayanların durumlarını karşılaştırdığımda böyle bir şiir yazmanın aklıma geldiğini söyledim. Şiirimin amacının bu olduğunu söylemeye çalıştım ise de Serden geçti beni iyi bir azarlamıştı. Gazeteci Can Pulak Bey benim şiirlerime çok ilgi duyardı. Yukarıda okumuş olduğum şiirimi bir gün gazetede yayınlamıştı. Ertesi gün idare amirimiz Yozgat Milletvekili Celal Sungur beni makamına çağırdı. Gazetede yayınlanmış olan şiiri benim yazıp yazmadığımı sordu. Ben de ben yazdım dedim. Celal Sungur Bey yerinden kalkarak avazı çıktığı kadar bana bağırdı. Sen kendini ne zannediyorsun? Bu şiirinle milletvekillerini mi eleştirmek istiyorsun? Boyu sana mı düştü diye beni makamından kovdu. Aslında bu şiirimde mebusların ismi, herhangi bir partinin ismi ve meclisin ismi ya da hiçbir şahsın ismi yoktu. Ama olan olmuştu. Yarası olan benim şiirimden gocunuyordu. Meclisin bahçesine sürüldüm. Birkaç gün sonra beni meclisin bahçesine sürdüler. Gidip çalışmam hiç de zoruma gitmiyordu. Ama ortada olan haksızlık çok zoruma gidiyordu. Ben zaten köylü çocuğuydum. Kazma kürek ile çalışmak bana zevk veriyordu. Allah haksızların belasını versin diyerek görevime devam etmek zorunda kalmıştım. Çünkü çocuk babası olmuştum. Onların istikbali benim için çok önemliydi. 2 yıl kadar bahçede çalıştım. Celal Sungur milletvekili seçilemedi. Gümüşhane milletvekili şair Nurettin Özdemir Bey idare amiri olmuştu. Şair bir dostum idare amiri olmasıyla beni tekrar meclisin içine hizmetli olarak göreve getirmişti. Feyzi Halıcı kimdir? Büyük şair olan Feyzi Halıcı Bey Konya senatörü olarak meclise gelmişti. Osman Attila milletvekili seçilememişti. Ama sık sık meclise gelir beni bulur bol bol sohbet ederdik. Bir gün beni Konya senatörü Feyzi Bey ile tanıştırdı. Feyzi Bey'e beni emanet etti. Böylece Feyzi Bey ile dostluk kurmuştum. Konya'da Aşıklar Bayramı. Yıllardan 1971 idi. Feyzi Halıcı Bey bana Konya'da aşıklar şöleni olacak, hazırlan seni de götüreceğim. Görelim bakalım sen nasıl bir aşıksın, orası er meydanıdır dedi. 23 Ekim günü Ankara'da sazımı aldım. Konya Aşıklar Bayramı'na gittim. Bayrama yurdun her yöresinden aşıklar gelmişti. Bu kadar kalabalık olan aşıkları görünce düzenlenen şöleni çok ciddi olduğunu anladım. Aşıklar arasında Yaşar Reyhani, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Aşık Selmani, Aşık Kul Semi, Feysel Şahbazoğlu, Kul Ahmet, Sefil Senimi, Ali Tatlıcı, Ali Dadaşoğlu, Aşık Rüstem Alyansoğlu, Ali İzzet Özkan, Aşık Feymani, Aşık İlhami, Aşık Sarıcakız ve benzeri ünlü isimler vardı. Bunlara benzer çok aşıklar gelmişlerdi. Bu aşıkların içerisinde bizim gibi hazır atışma yapacak olanların sayıları bir ayrı çoktu. Usta malı söyleyen aşıklar da çoktu. Bu şölenin çok ciddi olduğunu anladım. Çünkü jüriyi idare edenlerin çoğu büyük şair ve edebiyatçılardan oluşmuştu. Girdiğim yarışmalardan ve atışmalardan birinci ve ikincilik ödülleri almıştım. O tarihten sonra da Konya'daki Aşıklar Bayramı'na her zaman davet edildim ve katıldım. Ödüller aldıkça şiire tutkum çok artmıştı. Şiirlerimin çoğu ülkemizden birliğin, dirliğin, sevginin, saygının sağlanmasına yönelik idi. Siyasi eleştiriye yönelik şiirlerimde hiçbir parti ve siyasetçi ismi yoktu. Ama bazı çıkarcı kişiler benim evime telefon ederek bana çirkin küfürler ediyorlardı. Benim yayımlanmış olan 23 kitapta şiirlerime yer verilmişti. Kültür Bakanlığından ve birçok valiliklerden ödüller almıştım. Şiirlerimizin bazıları da Kültür Bakanlığı'nın antolojilerinde yayınlanmıştı. Benim tek amacım kültürümüze hizmet vermektir. Nere gitsem itler peşimden gelmektedir. Bir it aşık şekip Şaha Doğru'nun köyüne giderken bana saldırmak istemişti. Bizim köyde de birçok itler bana saldırıyordu. Ankara'ya geldim. Ankara'da da birçok itler bana saldırıyorlar. İşte bu konuda onlara şiir yazmak mecburiyetinde kaldım. Var. Sağda solda havlıyorlar. Ankara'da çok itler var. Av bulursa avlıyorlar. Ankara'da çok itler var. Boğuşurken ayırıyorum. Zayıfları kayırıyorum. Ekmek atıp doyuruyorum. Ankara'da çok itler var. Geziyorlar sürü sürü. Kimi ufak kimi iri. İçlerinde hele biri. Ankara'da çok itler var. Yiye yiye azıyorlar. Taş atarsam kızıyorlar. Kafamı çok bozuyorlar. Ankara'da çok itler var. Merdanoğlu sıralıyor. Hoşt hoşt diye aralıyor. Hepimizi yaralıyor. Ankara'da çok itler var. Ankara'daki itler bizim köyün itlerinden de çok. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 47.